Güne bakan. Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Fesleğen, biberiye, nane, kekik, kimyon, tarçın, ada çayı ve daha niceleri. Şifalı özellikleri ve muhteşem aromalarıyla yemeklerimizin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, mutfağımızda farkında olmadan bu ve benzeri bitkilerin iyileştirici gücünden faydalanıyor muyuz? Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütmiye Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızda olacak ve bitkilerin iyileştirici gücünü konuşacağız. Bakanın ikinci bölümünde çalışanların dünyası köşemiz var. Mevsimlik tarım işçileri her yıl aileleriyle birlikte dönemlik olarak çalışacakları yerlere göç ediyorlar. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor, ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlar. Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hayatları, sayıları, karşılaştıkları sorunlar ve sorunlara çözüm önerilerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamızla konuşacağız ikinci bölümümüzde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Git git işine, yüzüne bakmam, düşme peşime. Nasıl inandım, bir kere kandım, aldanırım sanma iki kere. nasıl inandım? Bir kere kandım, aldanırım sanma iki kere.
Sağlıcakla.
Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz hocam. Bugün aslında farkında olmadan tükettiğimiz o değerli baharatların bize başka faydaları var mı? Bunu öğrenmek için bu güzel programı, bu güzel yayını gerçekleştiriyoruz. Dinleyicilerimizden biri olarak ben de sizden çok şey öğreniyorum. Ayrıca not alıyorum. Hepsini böyle bir defter oluşturdum hocam. Yazdıklarınızı, söylediklerinizi küçük küçük not alıyorum. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz tabii ki bize ulaş isterlerse o notlarımı da paylaşırım şimdiden söyleyeyim. Değerli hocam, şimdi bütün yemeklerimizde kullanıyoruz. Fesleğendir, biberiyedir. Ben en çok nane kekik kullanırım yemeklerde. Özellikle naneyi. Naneyi fazlasıyla kullanırım. Bir de reyhan çok kullanırım kendi adıma. Tabii dinleyicilerimizin de muhakkak yemekleri için tercih ettikleri baharatlar vardır. Şimdi muhakkak lezzet veriyor bu bitkiler, bu baharatlar yemeğe ama onun dışında fark etmeden de iyileştirici güçlerinden de faydalanıyor muyuz? Mesela karnımız ağrır ya da işte midemiz bulanır. Hemen bir nane limon kaynatırız. Naneyi o şekilde kullanırız ama evet. Çorbanın üzerine böyle yağ sosu olarak yaktığımızda o naneyi yine aynı faydasını görür müyüz?
Görür müyüz? Sizin söylediğiniz gibi baharatlar önemli. Tıbbi bitkiler sınıfında de değerlendiriliyor. En fazla kullandığımız nane, kekik. Tabii bunun yanı sıra kırmızı biber, karabiber de yine çok kullandıklarımızdan. Kimyon, biberiye, son zamanlarda zencefil ve zerdeçal da mutfaklarımızda önemli
yer
sahip oldular. önce bu kadar yoğun kullanılmıyordu biliyorsunuz. Fesleğen ve reyhan aslında bunlar kardeşler.
Aynı değil ama değil mi hocam? Aynı bitki değil.
Aynı familyadan, aynı aileden ama aynı bitki değil. Fesleğen yeşil, reyhan mor renkli.
Mor gibi.
Aslında burada kısaca reyhandan bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de sadece Malatya'nın Arapgir ilçesinde yetişiyor. Arapgir mor reyhanı Türkiye'de bitki çeşitliliğinde coğrafi işaret alan tek ürün olarak tarihe geçmiş durumda. Coğrafi işaret dediğimiz şey de belirgin bir niteliği, ünü ya da diğer özellikleri bakımından kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret. Hı hı. Reyhan'ın da böyle bir özelliği var.
Hocam bir de yeşil reyhan var, o farklı mı?
Yeşil reyhan değil, fesleğen var.
Onun
yeşil
adı fesleğen mi? Ben yani o zaman ben fesleğen kullanıyorum yemeklerimde, adını reyhan zannediyorum.
Yeşil olan, fesleğen mor olana reyhan diyoruz. Reyhan da aslında diğer adı kutsal fesleğen.
Evet.
Hint fesleğeni mor olan ya da tulsi olarak da anılıyor. İşte stresle başa çıkmak için genellikle yararlanılıyor bu mor olandan. Hatta 2017 yılında yapılan bir araştırmada bu kutsal fesleğenin modern yaşamın psikolojik, fizyolojik, immünolojik ve metabolik stresleriyle baş etme konusunda yardımcı olabileceğini ileri sürüyor. Yani böyle bir özelliği var.
Evet, hem yemeğe lezzet katıyor hem de aslında zihnimizi açıyor. Duygularımızı
sakinleştiriyor. Şeyle başa çıkma, stresle başa çıkma. Yani adaptojenik etki dediğimiz.
Evet.
Stresle başa çıkmayı kolaylaştıran bir özelliği var. Tabii yeşil olarak kullandığımız fesleğenin de böyle bir özelliği var ama mor fesleğenle ilgili böyle bir özelliği var mor fesleğenin.
Sadece Malatya Arapgir'de yetişiyor olmasının bir özel nedeni var mı? Hani iklimsel desem çevre yörelerde neden yetişmiyor?
Tabii bütün bitkiler öyle. Bütün bitkiler. Mesela biz bitki toplamaya gittiğinizde gidersiniz belli bir bölge sadece orada vardır. Mesela 10 adım ilerisinde yoktur o bitkiden. Yani bir metre ilerisinde hiç yoktur falan. Sadece orada yetişebilir. Bitkilerin bu ekolojik şartlara uyumlulukları çok ilginçtir.
Çok ilginç.
Yani
gerçekten.
Nerede yaşıyorsa orada yaşıyor. Tabii bunlar doğal yetişenler. Tabii reyhan bizde doğal yetişen bitki değil. Tıpkı domates gibi, patlıcan gibi onlar da yetiştirilen kültür bitkileri. Hmm. Biliyorsunuz domatesin de ana vatanı Amerika, Türkiye değil. Ama biz sanki bizim hep varmış gibi.
Hocam vallahi hani biliyorsunuz dediniz gibi. Ama itiraf etmem gerekirse gerçekten Amerika olduğunu bilmiyordum. Hani o kadar uzaktan geldiğini bilmiyordum domatesin.
Evet, patlıcan öyle. Bütün o bizim aslında normal tükettiğimiz sebzelerimiz ve meyvelerimizin çoğu hep köken olarak Amerika'dan köken alır. Hiç Türkiye'de yetişen, kendiliğinden yetişen bir tane bitki hatırlıyorsunuz.
Dağ domatesi mesela, bir şey hiç duymadık değil mi? Mesela hani
duymadınız değil mi? Yani mesela böğürtlen falan yetişir
evet,
kendiliğinden.
Evet. Dağ çileği belki yetişir. Hani
dağ çileği yetişebilir ama onun dışında domates, biber, evet. Patlıcan bunlar yoktur. Kabak. Bunların hiçbiri yoktur. Bamya vesaire. Bizim yetkilerimizin hemen hiçbiri yoktur. Aslında çok eski yıllarda da zaten bunlar hiç yemeklerde olmamış.
Daha Osmanlı farklı, döneminde değil mi? Peki duymadım.
Evet,
doğru
Osmanlı döneminde
hocam.
Falan bunlar yoktur yemeklerde. Daha farklı bir takım şey. Mesela dut falan vardır.
Erik var ama, galiba değil mi fazlasıyla?
Erik var. Hı-hı. O tür şeyler var. Yani tarihe de baktığımız zaman bunları görebiliriz.
Doğru, hiç düşünmemiştim aslında. Bu açıdan. Çok haklısınız hocam. Ne güzel ufkunuzu evet. Açıyorsunuz böyle. Eksik olmayın.
Pasta yaparken de kullandığımız bir takım baharatlar var. Tarçın gibi, karanfil gibi, mahlep, susam, rezene, çörek otu.
Kandil simitlerinde o mahlep ne güzel kokar. Ah.
Çok da güzeldir. Tıbbi bitkiler içerisinde değerlendirilen bitkiler bunlar. Çay olarak kullandıklarımız var. Siyah çay, yeşil çay, kahve, ada çayı, ıhlamur. Bazen siyah çaya kakule de koyuyorlar. Safran var mesela pilavlara renk
evet,
veren.
Sarı
safran
renkli.
Çok pahalı olduğu için onun yerine astır kullanıyorlar. Astır da yine bir tıbbi bitki. Bunları uzatmak mümkün. Kişniş, hardal, sumak bunlar hepsi tıbbi bitki sınıfında yer alan bitkiler.
Evet, hani az önce dedim ya hocam çorbaya yakıp naneyi yağ ile ekliyoruz.
Şöyle.
Çok özür dilerim hocam, sorumu şöyle çok merak ettiğim için onu söyleyeyim, sonra sizin cümlenizi alayım. Biz yaktığımızda o nanenin içindeki hani aroması tabii değişiyor muhakkak ama o içinin bize fayda sağlayacak kısmı da değişiyor mu?
Şöyle demin onu sormuştunuz, onu hatırladım için direkt söze girdim ama.
Estağfurullah hocam.
Kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Şöyle nanenin içerisindeki bir uçucu yağından yararlanıyoruz. Uçucu yağlar sıcakla bozuluyor tabii ki. Yani yakma işleminde biz onları kaybediyoruz. Ama gene de kokusu biliyorsunuz kalıyor. Tadı da kalıyor. O kadar tamamen yok olmuyor ama biz esas faydalanacağımız kısmı birazcık yok etmiş oluyoruz yakarak.
O zaman şöyle yapmak daha doğru. Çorba yapıldıktan sonra yakmadan
koymak.
İçine belki bir tutam
olduğu
atmak.
Olduğu haliyle.
Olduğu haliyle
evet,
değil mi?
Olduğu kuru haliyle koymak daha anlamlı. Peki, eğer kuru fayda bekliyoruz.
Bekliyorsak. Muhakkak bekliyoruz.
Diğerini yapabiliriz.
Tabii. Peki yaş nane ve kuru nane arasında örneğin bu tür bir fayda farkı var mı?
Şimdi yaş nanede daha fazla var. Tabii kurutuldukça daha azalabiliyor. Kurutma esnasında uçuyorlar. Ama tamamı uçmuyor. Gene de hala kalıyor. Ben daha önce farmakopelerden bahsetmiştim. Farmakopelerde ne kadar içereceği bellidir. Eğer onu sağlıyorsa, ki tabii bizim ufakta kullandıklarımızda bunları yapacak halimiz yok ama onu sağlıyorsa zaten kuru olanı da etkilidir anlamına geliyor. Sadece yaştan etki bekliyoruz olarak algılanmamalı bu. Kuru olandan da belirli oranda faydalanmamız mümkün.
Evet hocam, ben sözünüzü kestiğimde tam bunu mu anlatacaktınız hocam? Kusura bakmayın, tekrar söylemenizi rica etsem. Tam bu konudan bahsedecektiniz.
Yok, bu kadar. Zaten bunu söylemek istiyorum.
Tamam.
Sormuştunuz, ben bir anda
o zaman tamam hocam. Kalp kalbe karşı olmuş. Tam aynı anda aynı şeyi düşünüp dile getirmişiz.
Evet.
Tabii hocam, bu miktar da önemli. Ben her programda hani size ne kadar koyalım, ne kadar koyalım diye sorarım ya. Şimdi bir çorbamız var. Yine çorba örneğinden gideyim. İçine nane koyacağız ama yakmadan koymamızın daha bize fayda sağlayacağını söylediniz. Belki yağ önce yakıp sonra naneyi katabiliriz bu vesileyle, onu yağ ile yakmadan önce. Şimdi tabii çok aromasını sevdiğimiz için hani bolca içine dökme eğiliminde olabiliriz. Böyle bolca dökmek faydalı mı, yoksa hani her şeyin fazlası zarar dediğiniz gibi bunda da bir tutam miktarı var mı?
Şöyle söyleyebiliriz. Evet, doz önemli. Eğer tabii tedavi yapılacaksa doz önemli. O zaman belirli dozda almak şart. Ancak bizim mutfakta kullandığımız besin maddelerinin önemi sağlıklı beslenme sırasında sağlığımıza yapacağı katkılar. Burada herhangi bir sorunu tedavi etme durumu söz konusu değil. Sadece biz sağlığımızı korumak, sağlıklı beslenmek için bu tür gıdalara yöneliyoruz. Mesela kekik seven birisi, ki çok fazla sayıda kekik cinsi var, bunlara ait pek çok kekik türü var, farklı farklı. Ama bunlardan hangisi kullanılırsa kullansın, tabii burada mutfaktaki kullanıştan bahsediyorum, tedavi amacıyla değil. Bunları kullandığımızda sağlığımızı koruyucu etkilerden yararlanırız.
Evet.
Doğrudan yediklerimizin üzerine serterek kullanabiliriz. Mesela zeytine falan genellikle konur.
Kekik çok yakışır tabii.
Kekik çok kullanılan bir baharat. Nane de öyle. Kekikte mesela üst solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanmamızı engelleyebilir. Kolesterol kontrolünde katkı sağlayabilir. Yani bu şu anlama gelmesin tabii. Kekik kolesterolü düşürür diye kişiler sakın aldıkları ilaçları falan bırakmamalı.
Tabii.
Yine çok kullandığımız naneden bahsedecek olursak, mide şişkinliklerinde gaz söktürücü etkisi var. Mide bulantısına iyi gelen bir baharat. Ama şöyle bir farkı da söyleyeyim. Bizim evlerimizde kullandığımız nane tıbbi nane değil. Tıbbi nane, diğer adıyla İngiliz nanesinin içinde yüksek oranda mentol ve menton adı verilen bir madde var. İki madde var. Mentol daha çok, menton daha az. Mesela buğularda görüyoruz. Vicks gibi buharlaşan kremlerde mentol var. Bizim kullandığımız nane bahçe nanesi. Bunun içerisinde mentol oranı yüksek değil. Onun yerine karbon ve limonen adı verilen başka iki madde var. Zaten o tat ve koku da bu karbondan ve limonenden kaynaklanıyor. Yani normal tıbbi naneyi aldığınızda öksürük ilacı gibi falan bir kokuyla karşılaşacaksınız. Zaten o naneyi de yemek mümkün değil. Tadı ve kokusu nedeniyle gıda olarak kullanılmıyor tıbbi nane. Gerek nane gerek kekik çay olarak hazırlanıp içilebilir. İşte burada doz önemli. Yani yemeklere serptiğimizde değil ama
çay olarak,
çay olarak hazırlıyorsak eğer, o zaman Doz önemli. Mesela kekik çayı hazırlarken 2 gramdan hareket ediyoruz. Üzerine 150 ml kaynar su ekliyoruz. Nane ile hazırlarken 3 gramdan hareket ediyoruz. Yine 150 ml kaynar su ekleyip mutlaka 15 dakika bir demleme süresi var bunların. Siz başta da söylediniz, bahçe nanesi genellikle nane limon çayı yapılıp mide bulantısı için kullanılıyor. Tabii bu geleneksel kullanımlar önemli. Yüzyıllar öncesinden bugüne kadar gelmişse bu etkileri kanıtlanmış anlamına geliyor. Tıpkı şimdi yeni keşfedilecek ilaçlarda yapılacak klinik çalışmalar gibi.
Evet.
Hatta insan üzerinde deney yapılmış
evet,
gibi düşünebiliriz.
Evet, hazır deney yapılmışı var.
Hazır deney yapılmış bugüne kadar evet, gelmişse evet. Eğer. Tabii yeni keşfedilenler en az 15 yıl Avrupa ülkelerinde en az 30 yıldır da diğer ülkelerde kullanılıyor olduğunun kanıtlanması şart.
Hı hı. Limon nasıl bir etki veriyor naneye? Onun
aslında orada esas olarak nanenin etkisinden biz yararlanıyoruz. Limon tat düzeltici olarak
tadını değiştiriyor.
Evet. Daha güzel, daha lezzetli,
daha içimi kolay olmasını sağlıyor. Anladım evet. Hocam. Peki baharatları hani tek nane kattık lezzetli oldu. Hani kekikten de bir tutam atayım, işte bir tutam da biberiye atayım, bir tutam da fesleğen atayım. Böyle bir şey olabilir mi? Yoksa birbirleriyle kullanıldıklarında olumsuzluk yaratırlar mı?
Şöyle karıştırılabilir gıda olarak. Bunu hep altını çizerek söylüyorum.
Mutfakta
gıda olarak kullanacağımız miktarlarda karıştırılmasında herhangi bir sakınca yok. Ama belli dozda kullanılacaksa o zaman bitkilerin de içerisindeki maddelerin birbirleriyle etkileşmesi söz konusu. Belki daha sonra şeye de girebiliriz. Gıda olarak kullandıklarımızda bile kullandığımız ilaçların etkisini değiştirebilme durumları söz konusu olabilir.
Evet, yine dikkat etmek lazım.
Evet.
Canım ne olacak işte lezzetini değiştiriyorum deyip geçmemek lazım. Çok haklısınız
evet.
Değerli hocam. Şimdi baharattan bahsediyoruz. Hep aklımıza işte nane geliyor, kekik geliyor. Hep hani tuzlu şeyler geliyor. Siz dediniz ki az önce tarçın var örneğin tatlıların üzerine koyduğumuz. Onun da baharat adı. Neden onu
evet.
Hani tatlı olduğu halde niye baharat diye adlandırıyoruz?
Aslında baharlı tatlardan böyle yakıcı. Baharlı tatlar böyle sadece tatlı ya da tuzlu olması değil de daha yakıcı etkili olanlar anlamında düşünürseniz.
Yapıcı etki mi dedik hocam?
Yakıcı.
Ha, yakıcı.
Yakıcı. Yani içindeki uçucu ya böyle bir yanma derken tabii normal yanıktan bahsetmiyorum. Hı-hı. O bir yakan bir tadı vardır bunların. Bütün baharatları.
Tabii hani genzim yandı deriz
acı
ya.
Acı değil de.
Evet.
Acı değil ama bir yakıcı özelliği vardır hı-hı. Baharatların.
Evet, o yüzden de tarçına da baharat diyoruz. O genzimizi yakma özelliğinden
dolayı. Tarçın da baharat grubunda.
Yine şimdi biz artık şekerin ne kadar zararlı olduğunu aslında tüm toplumumuz olarak öğrendik. Ama evet. Yine de vazgeçemiyoruz o tadın güzelliğinden. Tarçın da çok lezzetli. Peki biz örneğin şeker yerine tatlandırmak için tarçın kullansak onda da yine miktar ayarlaması yapmamız gerekir mi? Nasıl koyuyoruz, nasıl değerlendiriyoruz tarçını tatlılarda?
Tarçını genellikle evet tatlıların üzerine koyarak
sütlacın üzerine çok harika gider örneğin.
Kekin içerisine koyarak kullanıyoruz.
Evet.
Tarçının aslında kan şekerini düzenleyici bir etkisi var. Tarçın kabuğu, kullandığım şey tarçın kabuğu biliyorsunuz. Ama tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri üzerindeki dengeleyici etkisinin yanı sıra bir de mide ve bağırsak rahatsızlıkları, işte iştah kaybı, hazımsızlık, gaz ve şişkinlikte de etkileri var. Bakteri ve mantarlar üzerinde de bazı etkileri tespit edilmiş. Ancak önemli bir noktaya temas etmek lazım. Piyasada 2 tip tarçın kabuğu var.
Hmm.
Çin tarçını ve Seylan tarçını. Bunları biz görüntülerinden ayırt edebiliriz aslında.
Öyle mi?
Çin tarçını kabuğu kalın bir kabuk görüntüsüne sahip, bildiğimiz kalınca bir kabuk. Ceylan tarçını kabuğu kurutulmadan önce en dıştaki bir mantar tabakası var bu kabukta. Tüm bitkilerin kabuklarında vardır bu mantar tabakası. Ve altında da bir parenkima tabakası var. Bunlar soyuluyor satılmadan, kurutulmadan önce. Soyulduğu zaman onlar böyle daha incelmiş oluyor ve iç içe geçmiş ince çubuklar halinde. Bizim aldığımız aslında bu Ceylan tarçını.
Böyle ama sarmal şeklinde ince,
evet,
uzun olan
şeklinde.
Biz Ceylan'ı alıyoruz.
Biz Ceylan tarçını daha çok kullanıyoruz. Her ikisine de aromasını veren uçucu yağında bulunan sinnamilaldehit adı verilen bir madde. Ceylan tarçınında bir de öjenol var. Karanfil içindeki o maddeden de bir miktar olduğu için biz Ceylan tarçınının kokusunu daha çok sevdiğimiz için genellikle hepimiz bunu daha çok kullanıyoruz. Ama kan şekeri üzerinde bir etki beklendiğinde Çin tarçınını tercih etmek gerekiyor. Yani bizim o beğenip almadığımız diğer tarçını.
Bu hani kalın kalın dediniz ya, Çin tarçını için. Böyle hani bazen çok aroma yoğun olmasın diye ikiye kırmaya çalışırız da çok sert olur, kırılmaz. O mu acaba?
Ama
satılmıyor
geçen,
galiba
markette. İç içe geçenler değil. O iç içe geçen ince çubuklar değil. Öbürü daha sert, daha kalın.
Daha kalın. Bu rulo
sanıyorum
gibi dönüyor.
Onlar da satılıyor sanıyorum. Diğer taraftan Ceylan tarçını uçucu bileşenlerini mikroorganizmalar üzerinde etkisi nedeniyle soğuk algınlığında çay olarak içilmesi ya da yoğun derişimli çayının gargara olarak uygulanması da yararlı olabilir. Yani bu bizim kullandığımız tarçının böyle bir etkisi de mevcut. Şeker üzerinde değil ama soğuk algınlığı üzerinde böyle bir etkisi var. 2007 yılında bir çalışma yapılmış tarçın uçucu yağında. Temel bileşen sinnamilaldehit. Onun üzerinde bir çalışma yürütmüşler. Bu deneysel çalışmada farelere 45 gün süresince bu madde verilmiş. Normal farelerde kan şekeri ve trigliserit değerleri üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiş. Yani eğer kişi sağlıklıysa
kan şekeri
bu tarçını kullanarak herhangi bir değişim olmuyor. Ama diyabetli farelere verildiği zaman 45 gün sonra kan şekerinde %70 kadar düşme sağlanmış. Yani normal kişiye herhangi bir şey yapmazken gerçekten hastaysa o zaman %70 kadar bir kan şekerinde düşüş görülmüş. Bu değer şeker ilacı verilen deney hayvanlarının kan şekerinde sağlanan düşmeye yakın bir miktar. Ve tabii daha önemlisi de bu süreç içerisinde de herhangi bir deneysel toksisite bulgusu da tespit edilmemiş. Çünkü bazen etkili olur da
atık olabilir.
Olabilir.
Değil mi? Doğru.
Zehirli etki olabilir. Evet. Hücrelere zarar verebilir. Evet. Bunun olmaması önemli. Diğer önemli bulgu ise diyabetlilerde kan kolesterol, trigliserit seviyelerinde de belirgin derecede azalma görülmüş. İyi kolesterol de yükselmiş.
Yükselmiş. Ne güzel. Hocam muhteşem yani bir baharatmış. Tarçın.
Evet,
hani bu kadarını bilmiyordum açıkçası.
Önemli bir baharat aslında.
Evet. Lezzetini çok severim. Özellikle salepte, sütlaçta.
Evet.
Çok çok lezzetli olur. O tarçınsız zaten hiç hayal edemiyorum o yiyecekleri ve içeceği.
Güzel bir baharat gerçekten.
Evet, hem de çok kıymetli özelliklerini öğrendik. Dinleyicilerimiz de hani bir kez daha dinlemek isterlerse bu detayları ben yine hatırlatmak isterim. Podcastlerimizi sisteme yüklüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinde Güne Bakan sayfasında podcastlerimizi görebilirsiniz. Hocamızın verdiği kıymetli bilgileri bir kez daha dinlemek isterseniz. Hocam son bir soru yönelteyim size, öyle veda edelim. Şimdi
evet,
baharatları kullandık ama hani baharatlar dışında yine sağlığımızı koruyucu etkili başka neler kullanabiliriz diye son olarak sorumu yönelteyim size.
Buna hemen soğan ve sarımsaktan bahsedebiliriz. Soğan da faydaları olan bir besin ama sarımsak tıbbi etkileri açısından daha kıymetli. Tansiyon düşürücü etkisi var. Bu toplumumuz bunu gayet iyi bilir. Hemen bir sarımsaklı yoğurt yapıp tansiyon düşürmeye çalışır.
Evet, evet.
Değil mi? Dolayısıyla dolaşım bozukluklarını düzenleyici etkisi var. Kan sulandırıcı etkili. Damar sertliğini önleyici. İşte kolesterol, trigliserit gibi kan yağlarını düşürücü etkileri var. Bu etkilerden yararlanmak için nasıl kullanmak lazım? Bu önemli. Çünkü zaman zaman koku olmasın diye yutma yoluna gidiliyor. Şimdi sarımsakta allin adı verilen bir madde var. Bu maddenin allisine dönüşmesi gerekiyor ki etkili olsun.
Faydasını görelim.
Evet, bunu görebilmemiz için bunun mutlaka dönüşmesi lazım.
Ya, ezilmesi lazım.
Dönüşüyor.
Öyle mi?
Evet, bu dönüşümü sağlayacak bir enzim var. Allinaz enzimi. Bu enzim de ancak sarımsak kesildiğinde ya da dövüldüğünde açığa çıkıyor.
Evet.
Sarımsak bekletildiğinde, pişirildiğinde, yutulduğunda bu etki kayboluyor.
Evet.
Bu nedenle bildiğimiz usulde, yani sarımsağı döverek ve çiğ halde tüketmek en anlamlısı.
En sağlıklısı ve en faydalısı.
İlaç olarak, evet, ilaç olarak satılan hazır preparatlar var. O zaman bir hekimin tavsiyesine ihtiyaç var. Çünkü hastanın hikayesini ancak hekim bilebilir. Genellikle hazır preparatların damar sağlığı için tek dozu 110 mg. Günde 4 kez kullanılabiliyor ama dediğim gibi hekim tavsiyesi şart. Mikrop öldürücü etkisi var sarımsağın damar sağlığı dışında. Soğuk algınlığında etki görülebiliyor. Kan düşürücü, kan şekeri düşürücü etkisi sarımsağın da var, tarçın gibi. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Sarımsak pek çok ilaç ile etkileşebiliyor. Eğer kişi ilaç kullanıyorsa, mesela kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa, bu durumda sarımsak ilacın etkisini artırarak kanınma eğilimini artırabiliyor. Ameliyat olacak kişiler 7 gün öncesinden itibaren sarımsak tüketiminden kaçınması gerekiyor. Tansiyon ve kan şekeri düşürücü ilaç kullananlar yine dikkatli olmaları gerekiyor. Parasetamolün etkisini değiştirebiliyor sarımsak. Yani bu ara çok kullanılıyor biliyorsunuz. Covid nedeniyle bir tek o veriliyor.
Evet.
O ilaç veriliyor. Onun da içerisinde parasetamol var. Ben de reklamsız nasıl konuştum ama parasetamolü. Evet, baş ağrısı, karın ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi gibi yan etkileri olabilir sarımsağın. Eğer çok yüksek dozda sarımsak tüketilirse kalp, karaciğer ve böbreklerde toksik etki yaratabilir. Son olarak şunu da söyleyeyim, çok aşırı sarımsak tüketilmesi sperm hareketliliğini de azaltabilir.
Evet, işte her şeyde olduğu gibi hep azı karar çoğu zarar diyelim hocam. Sözümüzü öyle
evet,
sonlandıralım. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kıymetli bilgilerle tekrar sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz hocam. Hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız sağlıcakla köşemizde bizlerle birlikteydi. Bitkilerin iyileştirici gücünü konuştuk. Özellikle şifalı olduğunu bildiğimiz fesleğen gibi, nane gibi, kekik gibi, hatta tarçın gibi, soğan, sarımsak gibi bitkilerin mutfağımızda her zaman yer alan bu bitkilerin sağlığımıza ne gibi olumlu etkileri olduğunu aktardı hocamız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Sen neymişsin, ben kendimi ne sanmışım. Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem. Ben seni artık hiç sevmiyorum. Sen beni aşka layık görmedin senin kadar. Ben artık aşkı senden çok seviyorum. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Söylemezsem ben seni artık hiç sevmiyorum. Sen beni aşka layık görmedin senin kadar. Ben artık aşkı senden çok seviyorum. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Sana göre aşk laftan ibaret, bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et, aşk layık olanda kalmalı. Aşk layık olanda kalmalı.
Çalışanların Dünyası.
Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi günler, iyi yayınlar
Çok
diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Bugün mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hayatlarını konuşacağız sizinle. Hemen ilk olarak şunu sormak istiyorum. Neden mevsimlik sözcüğünü kullanıyoruz? Hani tarım işçisi diyoruz ama hani mevsimlik olmasının farkı nedir?
Şimdi şöyle Sezin Hanım, özellikle gıda arzının bütün dünyada bir gıda arzı sorunu yaşanıyor. Hı hı. Bu fiyatlara da yansıyor. Gıdaya ulaşmayı da etkileyen Tabii. bir faktör olduğu için tarım meselesi son derece önemli bir mesele haline
Tabii,
geliyor.
Muhakkak.
Bizde de mevsimlik tarım işçileri özellikle yılın belli dönemlerinde belli şehirlerden belli şehirlere seyahat ediyorlar. O seyahat ettikleri şehirlerde ekim yapıyorlar, ürün yetiştirmeye bakıyorlar, ilaçlama, hasat gibi tarımsal üretimin her aşamasında çalışıyorlar. Aslında mevsimlik dediniz ama yani öyle mevsimlik tarım işçisi var ki Sezin Hanım, yılın 8 ayında yaklaşık 9 ayında çalışanlar var.
Neredeyse tüm
Şöyle
yıl,
ki
evet.
Neredeyse yıl boyunca yani bir yerde ekim yapıyor. Diğer yerde ilaçlama yapıyor, başka bir yerde hasat yapıyor. Yani ürün çeşitliliklerinin, ürünlerin hasat, ekim dönemleri farklı olduğu için yılın her döneminde her yerde mevsimlik tarım işçisine rastlamak mümkün oluyor. Bu anlamda biz mevsimlik diyoruz. Yani şöyle bir genel tanım yapabiliriz. Kendisinin ya da başkasının tarım alanında ürün yetiştiren, eken, ilaçlayan, hasat yapan, bu tarımsal üretimin herhangi bir aşamasında çalışan, hı hı. ücretli ya da yevmiyeli olabilir bu, çalışan kişiye biz gezici mevsimlik tarım işçisi diyoruz.
Evet, yani burada şöyle mi çalışıyorlar hocam? Örneğin yaz döneminde Antalya dolaylarına yani Akdeniz'e gidip turunçgiller hasadı yaparken kış döneminde hangi meyve sebze nerede yetişiyorsa Onun düzenlemelerini mi, onun çalışmalarını mı gerçekleştiriyorlar? Hani yazın bir yerde, kışın başka bir yerde mi çalışıyorlar?
Şöyle düşünebilirsiniz, tam da sizin dediğiniz gibi. Yani işte ağırlıklı olarak örneğin patates, soğan işçiliğinin olduğu dönemlerde Ankara, Polatlı civarına geliyor. Sonra işte oradan diyelim ki Afyon tarafına gidiyor, elma toplanıyor. Oradan Antalya'ya iniliyor, turunçgiller toplanıyor ya da ekiliyor. Hı hı. Böyle bir döngü var. Evet. Ve bunların sayısı da hani mevsimlik dememiz, ürünün çıktığı mevsimden
evet, aslında tüm yıl çalışıyorlar bir, sizin de ifade ettiğiniz gibi ama ürüne göre mevsimlik diyoruz.
Ürüne göre biz mevsimlik diyoruz. Tabii bu gezici mevsimlik tarım işçilerinin tamamı bu dediğimiz şekilde 9 ay boyunca çalışmıyor. Hı hı. Bazıları var ki örneğin fındık, sadece fındık hasatı zamanında Karadeniz'e gidiyor ve tekrar evlerine geri dönenler de var. Hı hı. Ama aynı zamanda bu dediğim gibi yılın önemli bir bölümünde farklı tarımsal ürünlerin hasatında, ekiminde, işte ilaçlanmasında çalışanlar da var.
Evet. Sayıları
şöyle Sezin Hanım, yani elimizde bu hane halkı iş gücü anketleri var. Mesela 2014 yılında yapılmış bir çalışma. Ama genel bir yaklaşım olarak da bu verilerin tam olarak rakamları yansıttığını söyleyemeyiz. Çünkü bir veri problemi de burada söz konusu. Ama şunu biliyoruz, işte örneğin 2014 yılındaki veride 485 bin gezici mevsimlik tarım işçisi olduğu görülüyor. Hı hı. Bunları sadece kendileri bir de aileyle birlikte çalışılıyor Sezin Hanım. Bunu hep medyadan da siz de görürsünüz. Tabii. Çünkü mecburen aileyle birlikte
ailesini
gitmek zorundalar.
Ailesini de götürmesi gerekiyor yere.
Evet, oraya götürüyorlar ve yaklaşık ailelerle birlikte düşündüğümüzde kabaca 1 milyon civarında bir nüfusun mobilize olduğunu ifade edebiliriz. Bu tarım alanlarında çalışmak için.
Evet, tabii aileyi de götürüyorlar ama muhakkak zorluklarda yaşıyorlardır her iş kolunda olduğu gibi. Onların ne gibi sorunları var hocam?
Ya, tabii şöyle, hem iklime bağlı olarak hem de ürün tipine bağlı olarak yaşadıkları Sezin Hanım sorunlar farklılaşabiliyor. Ama genellikle biraz önce söyledik, ailelerle birlikte yaşam nedeniyle barınma sorunlarından mahremiyeti korumaya kadar, İşte orada diyelim ki çocukların vahşi hayvanların diyelim ki saldırısına maruz kalmasından yaşam alanlarının sağlıksız olmasına kadar bir dizi sorunla karşı karşıya var. Ama devlet özellikle son yıllarda, yani son 15-20 yıldır alınan tedbirlere baktığımızda daha uygun yaşam alanlarında olduklarını, gittikleri yerlerde, illerde bunlara işte kaymakamlık ya da valiliklerin barınma alanları oluşturduklarını görüyoruz. Çalışma şartlarıyla ilgili bazılarının ücretle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Çünkü burada özellikle dayı başı dediğimiz bir sistem var. Yani bir aracı var, iş aracısı. Bunlar aracılığıyla gidiyorlar ve bazen tarımsal alanın sahibinden ücretini aracı almasına
komisyon
rağmen
komisyon sorun oluyor.
Evet, komisyon alıyorlar ama bazen hiç ücret vermiyorlar bu aracılar. Evet, dolayısıyla gittikleri yerlerde mağdur olabiliyorlar. Geri dönmede problem yaşayabiliyorlar. Yani ulaşım sorunlarından barınma sorunlarına, işte sağlık sorunlarından eğitim sorunlarına kadar bir dizi sorunlar yaşıyorlar. Sosyal güvenlikle ilgili, ücret çalışma koşullarıyla ilgili de işin niteliği gereği de sorun yaşıyorlar. Çünkü genellikle kayıt dışı çalışılan bir alan oluyor. İşte ücret de insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini sağlayacak bir ücret düzeyinde çalışmıyorlar. Ama biraz önce söyledik, genelde ailelerle birlikte gidildiği için eş, işte çocuklar hep birlikte çalıştıkları için onları belki de tatmin eden bir ücret seviyesine bu şekilde ulaşmış oluyorlar. Ama işte Örneğin hafta tatili kullanma imkanları yok. İşte göç ettikleri yerde bazen sorun yaşayabiliyorlar işverenle, hı hı. Ve orada işsiz kalabiliyorlar. Bu da yaşadıkları temel sorunlardan birisi. Ama buna yönelik alınmış çok sayıda yasal, mevzuatsal ve proje anlamında önemli çalışmalar yapıldı. Dikkat ederseniz eskiden özellikle mesela mevsimlik tarım işçilerinin geçirdiği trafik kazalarını ve çok sayıda ölümün yaşandığı trafik kazalarına şahit olurduk. Bunlar çok azaldı. Hı hı. Gittikleri yerlerde barınmayla ilgili sağlıksız koşullar nedeniyle problemler yaşanıyordu. Bu sorunlar çözüldü. Çocuklarının eğitim hayatıyla ilgili problemler yaşanıyordu. Bütün bunlar önemli ölçüde çözüldü. Geçmişe oranla daha az sorun yaşandığını ifade edebiliriz.
Evet, şu an mevzuatta düzenlemeler var mı mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hayatlarıyla ilgili?
Şöyle söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2015 yılıydı. Bu konuda önemli bir çalışma yapıldı. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının tespiti, hı hı. Ve çözüm yollarına ilişkin bir komisyon kurulmuştu. O komisyonda ben de danışman olarak görev yapmıştım. Hı hı. Orada çok önemli tespitler yapılmıştı. Bu biraz önce saydığımız ücret, çalışma ilişkileri,
sorunlar
sosyal güvenlik, barınma, evet. Ulaşım, her türlü sorunu masaya yatırıldı ve bu sorunlar sadece tespit edilmedi. Bu sorunlara ilişkin ne tür önlemler alınması gerektiği de bu raporda yer aldı. Ve Sezin Hanım, sevindirici olan şu, hı hı. Meclis Genel Kurulu'nda bu komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.
Ne güzel.
Ve sonra da uygulamaya geçti ve bununla ilgili önemli bir genelge yayınlandı 2017 yılında. 2017'ye 6 genelgesi. O dönemin başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayınlandı genelge. Hı hı. Bütün kamu kurumlarına ve valiliklere gönderildi. Ve burada mevsimlik tarım işçilerine ilişkin 36 tane öneri yer aldı. Ki bu öneriler aynı zamanda talimat sayılabilecek önerilerdi. Hı hı. Bulundukları illerden mevsimlik tarım işçilerinin başka illere giden vatandaşlarımızın, ailelerinin yaşadıkları sorunların giderilmesi için o 36 madde sayıldı ve ilgili kurum ve kuruluşlara da bu çerçevede işbirliği yaparak bu sorunları çözün diye talimatlar verildi. 36 madde, hani vaktimiz
hocam son
yeterli
aslında
olur mu?
2 dakikamız var. Evet. Hani şöyle kısaca belki bölük bölük toparlayabiliriz.
Evet, burada özellikle barınma alanlarının toplu barınma alanları ilgili valiliklerin, kaymakamlıkların yapması istendi. Özellikle sağlık hizmetiyle ilgili mobil sağlık ekiplerinin, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu yerlerde onlara hizmet vermesi istendi. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda özellikle çocukların eğitimi için tedbirler
tayin
alması,
kolaylığı değil mi?
Evet. E-kayıt sistemi üzerinden kayıt yapıldı. Hı hı. Bunun gibi yine İçişleri Bakanlığı'na bu yollarda güvenlik ve trafikle ilgili sorunlarıyla ilgili özellikle seyahatlerin başlandığı dönemde daha dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair çok sayıda öneri bu genelgede yer aldı. Genelge halen yürürlükte.
Evet, dinleyicilerimiz internetten bulabilirler değil mi? Hani okumak haklarını görmek isterlerse.
Doğru. 2017'ye 6 sayılı genelge. Bunun dışında çeşitli yönetmelikler de var. Hı hı. Türkiye bu konuda önemli bir mesafe aldı.
Evet, evet.
Hani tarım, gıda arzının önemli olduğu bir dönemde biz de bunları paylaşmış olmakla belki de işte
çok
daha nitelikli ürünlerin
hocam,
çıkmasına,
evet.
Vesile olabiliriz ve tarım işçilerinin sorunlarının çözülmesine vesile olabiliriz.
Çok iyi ettiniz. Hem de siz de bu çalışmanın içinde yer almışsınız. Aslında en yakından takip eden kişi belki de sizsiniz. O yüzden bahsettiğiniz yönetmeliği sevgili dinleyicilerimiz internetten bulup okuyup hani hakların neler, hangi konularda yardıma sahip olacaklar, bu konuda detayları edinebilirler. Hocam, size de aktardıklarınız için çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sağ olun. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız Çalışanların Dünyası köşemizde telefon hattımızdaydı. Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma hayatlarını, karşılaştıkları sorunları ve sorunlara çözüm önerilerini ve özellikle mevzuatta bu konuda yer alan maddeleri aktardı bizlere. Kendisine bir kez daha aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.